Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Hadi çağırın herkesi. Dünden kaldığımız yerden devam edeceğiz bugün. Nasıl bir yerden devam edeceğiz? Şimdi biliyorsunuz daha önce de bir kitap paylaştım burada sizin. Aslında kitap 35 sene önce yazılmış bir kitap ama geçerliliğini o kadar net koruyor ki yazarının öldürülmüş olma gerekçesi bile işte bu geçerliliğini korumak aslında. Bugün bir kitap önderliğinde konuşacağız. Uğur Mumcu'nun Rabıtası eşliğinde. Çünkü dünden kalan yerde, hani dün sabah yayında söylemiştim ya, dün sosyal medyada da paylaştım aynı şeyi. Taliban zihniyetiyle mücadele edilmez. Görüldüğü yerde ezilmelidir. Tıpkı faşizm gibi. Çünkü bu mücadele bir yerinden yavşamaya çok müsaittir. Çok özür dileyerek söylüyorum ama bunun başka kullanılışı yok. Bugün göstereceğim örneklerini size. Ya Taliban bildiğiniz gibi değil, çok değişti falan yazmaya tam da öngördüğümüz gibi başlamışlar bir yandan. Bir yandan Rus haber ajansları, mesela Sputnik gibi ajanslar, inceden güzellemeler, o hani spor salonunda atlamalar, zıplamalar. Ya şirin çocuklar aslında bunlar. Hatırlayın IŞİD'le ilgili Ahmet Davutoğlu'nun ilk söylediğini. Öfkenin doğurduğu bir yapı yahu falan gibi. Bugün onlar da başlamış. O yüzden işin biraz gerisine gidelim istiyorum bugün. Yani Uğur Mumcu Rabıta kitabından seslensin. 1987'den seslensin bize. Öyle isimler çıksın ki ortaya. Ya burada boşa konuşmadık, bu adamlara boşa sövmedik biz diyelim hep beraber. Onun için yayını paylaşmanızı özellikle rica ediyorum. Ben de yapacağım aynı şeyi. Bugün Murat Yetkin de benzer bir yazı yazmış. Onun baktığı yer bizimkinden biraz daha farklı. Bugün yayının içinde göreceksiniz zaten farkını ama sonuçta ikimizin de mantığının gelip yapıştığı yer. Dün gece çalışırken ben o yazıdan haberdar değildim ama sonuçta kafaların gittiği yer aynı, çünkü bu işin kökenine inmek lazım. Bu iş nerede bu kadar parladı? Nereden çıkartıldı? Nereden bu kadar rahat geldi? Çok net bilmek zorundayız hepimiz. 1962 yılında Suudi Arabistan önderliğinde Rabıta örgütü kuruluyor. Rabıtatül Alemül İslami. Yani aslında İslam dünyasının birlikteliği için oluşturulmuş bir örgüt. Fakat örgüt bu kadar temiz bir örgüt değil aslında. Hani biliyorsunuz ben böyle komplo teorilerine düşen gompilocu falan bir adam değilim. Hatta güler geçerim. Yani benim hayatımda hiçbir zaman Peri Doğunçek tarzı komplolar olmadı. Zaten öyle sallanmalar, sağa sola yapışmalar da ancak o gompilocularda oluyor. Ama 1962'de kuruluştan sonra aslında dünyada yaşanan bütün ekonomik büyük krizlerde biz kısaca Rabıta olarak anacağımız rahmetli Uğur Mumcu'nun da 1993'te biliyorsunuz 24 Ocak'ta arabasına, evinin önünde arabasına konulan bombanın infilak etmesi sonucunda hayatını kaybetti. Bir suikast sonucu öldürüldü. Gerekçesi de bu, tamamen bu. Zaten içinden öyle isimler göreceğiz ki şimdi bu pisliklerin buna bulaşması kaçınılmazdı. Uğur Mumcu'dan hoşlanmamaları kaçınılmazdı diye düşüneceksiniz. Aramco adındaki dünyanın en büyük petrol örgütlerinden bir tanesi ki Suudi sermayesiyle çalışıyor. Bu dünyada yaşanan bütün ekonomik büyük krizlerde aslında kendi çalışmalarını küçültmesine rağmen mesela Rabıta ile ilişkisini, Rabıta'ya akıttığı parayı asla küçültmüyor. Burada değineceğimiz önemli bir bölüm var ki Murat Yetkin kitabın içinde Uğur Mumcu'nun da anlattığı bölümden o çok daha net bir bölümü almış, koymuş. O yüzden ondan kullanalım burayı, ismini de anarak elbette. Murat Yetkin'in bugün yazdığı yazısında yazının başlığı "Bu fotoğrafa iyi bakın, kötülüğün sıfır noktası", mutlaka okuyun. Burada oluşturulan, yani hani burada sıklıkla konuştuk ya, 1970'lerin sonuna doğru Hümeyni'nin Paris'ten sürgünden getirilmesiyle birlikte İran İslam devriminin, artık orada İran tarzı şeriatın uygulanmasıyla birlikte uzunca bir süredir Afganistan'da bir modeli uygulanan, o dönemde Aslında 70'lerin sonundan başlayıp 80'lerin ortasında ve işte 86-87 derken o Karmal yönetiminin, Rusların kukla yönetiminin çökmesiyle birlikte tamamen Rusya'nın yenilgiyi kabul ederek ayrılmasının ardından yaşananları biliyorsunuz işte. Berlin Duvarı'nın yıkılması, Sovyetlerin çökmesi, Rusya Federasyonu'nun ortaya çıkması, o gün beliren zihniyetin bugün biraz daha Putin'le çok daha eskilerin deyimiyle temayüz etmesi, ortaya çıkması, görünür olması falan. Ama bununla birlikte mesela bu rabıta örgütünün çalışmaları asla azalmıyor. Rabıta örgütü para akıtmaya devam ediyor. Çünkü o dönemki ortağı çok büyük bir ortak. Amerika Birleşik Devletleri. O dönemde herkesin hatırladığı, Yetkin'in de yazısında bahsettiği Reagan yönetimi bizde de aslında temelleri, tohumları görülen Brzezinski ile beraber bir yeşil kuşak projesi uygulanmaya başlıyor. Çok öncesinde Jimmy Carter'la başlayan bir çalışmanın devamı. Hikaye şu, Rusların boş bıraktığı yerde yeni bir komünist dalgaya bu bölgenin teslim edilmemesi için. Hatırlayın işte, hani hep konuşuyoruz ya burada, komünizmle mücadele adı altında bu ülkenin iyi insanların öldürülme gerekçesi bu işte. Aslında yerleştirilmeye çalışılan saf bir şeriatçı yönetim, saf bir kapitalist şeriatçı yönetim. O çalışmayla, Yeşil Kuşak projesiyle burada bu oluşumlara izin veriliyor. O dönemde ortaya çıkan isimlerden bazıları çok tanıdık isimler aslında, görüyorsunuz. Hani birilerinin dizinin dibinde fotoğraflar olan mesela Gülbettin Hikmetyar çıkıyor ortaya. Ama Yetkin'in bugün o kadar temiz bir şekilde anlattığı, ki eline sağlık diyelim, bu bölüm özellikle bugün hani şu fonlama tartışmalarının çok kullanıldığı dönemde Gülbettin Hikmetyar, ki biliyorsunuz daha sonra iki kere Afganistan'da başbakanlık görevi yaptı. Amerikan kayıtlarına göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi kayıtlarına göre en fazla CIA fonu kullanan kişi, toplamda 600 milyon dolara yakın fon kullanıyor. Hani bugün anlatılıyor ya insanlara, kimin adına yayın yapıyorsun, o fonları nereden buluyorsun falan diye. Bak CIA kendi listesiyle beraber, kendi çıkarttığı, tuttuğu hesap cetveliyle birlikte ortaya koyuyor ki Gülbettin Hikmetyar 600 milyon dolara yakın burada Yeşil Kuşak projesinin uygulanması için ortaya konan fonu kullanıyor. Neden? Çünkü bu insanlar iş yapıyorlar zaten. Bu insanların hazırladıkları bir gelecek var. Peki Uğur Mumcu bu işin neresinde? Şurasında. 1987 yılında rahmetli Uğur Mumcu bu yazıları yazmaya başlayıp, yani köşesindeki artık yazılardan kitabı oluşturduğunda Rabıtayı, herkes Türkiye'de farklı bir gerçekle karşılaşıyor. Hikaye şu, çok mide bulandırıcı, gerçekten çok mide bulandırıcı. 12 Eylül'ün kudretli paşaları biliyorsunuz, hani 12 Eylül 2010 referandumunda yetmez ama evetçi 3V'liler, onların yargılanacağı gibi bir zanla toplumu kandırmak için öncelik kazanmışlardı ya. Kenan Evren ve 12 Eylül'ün kudretli paşalarının talimatıyla, ki o dönemde başbakanlık görevini, yani ihtilal kabinesinin ardından, darbe kabinesinin ardından başbakanlık görevini kabul eden, kendisi de bir amiral olan, aslında emekli bir amiral olan Bülent Ulusu'nun hükümetiyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen bir değerlendirme yazısı gündeme alınıyor. Yazıda şöyle deniyor: biz çok uzunca bir müddettir, tıpkı bu Yeşil Kuşak projesinde söylenildiği gibi, yurt dışında yaşayan Türklere yönelik, Müslümanların daha iyi eğitim almasına yönelik çalışmaları aksattık. Bunları yapmak istiyoruz. Hikmetinden sual olunmaz. Sorsanız son derece Atatürkçü, ama burada hep anlattığım gibi Diyarbakır cezaevinde insanlara öl talimatı verecek kadar alçak olan, insanları faşizmle tanıştırıp üstelik bunu yurdun dört bir yanına Atatürk heykelleri dikip gardırop Atatürkçülüğünü geliştirerek becerebileceklerini sanan insanlar, yani o komuta konseyi, Milli Birlik Komitesi, adına ne derseniz deyin, Milli Güvenlik Konseyi, İlginç bir şekilde bu çalışmayı destekliyor. Ama bir sorun var. Para yok. Para yok. Bu çok ciddi bir sorun. Tıpkı bugünkü gibi. Yani gırtlağa vurduğunda tın tın ses geliyor. Bunun üzerine her biri, dikkatinizi çekiyorum, 1100 dolar maaş alacak imamların maaşını kim ödeyecek sorusu gündeme geliyor. Ve tesadüfe bakın ki soru çok çabuk çözülüyor. Çok çabuk. Uğur Mumcu bu yazıyı yazdığında yazının dağıttığı ortamı çok iyi hatırlıyorum. O zaman genç bir gazeteci adayı olarak çok iyi hatırlıyorum. Ama 1100 doları kim ödeyecek sorusunun cevabı rabıtadan geliyor. Biz öderiz, sorun değil. Arkasında Aramco'nun da olduğu, Yeşil Kuşak projesinde Reagan'ın da desteklediği, hatta Beyaz Saray'da bugün Murat Yetkin'in yazısında da gösterdiği o fotoğrafı da verdiği Yeşil Kuşak projesinin destekçisi Amerika elbette bırakıyor bu işi. $1,100 bu insanların maaşları ödeniyor 2 yıl boyunca. Ve Uğur Mumcu bunu yazdıktan sonra kimsenin kaçabileceği bir yer yok. Yani burada hayır böyle bir şey olmadı deme şansı yok hiç kimsenin. Elbette ortalık birbirine giriyor ama sonradan öğreniliyor ki aslında ilişki çok eski. Yani sadece 12 Eylül'ün kudretli paşalarının kurduğu bir ilişki değil bu. Geçmişte de mesela Demirel döneminde, mesela Ecevit döneminde Uğur Mumcu'nun da yazdıkları gibi o dönemde de kullanılmış rabıta örgütünden bu para. Rabıta dediğin örgüt, hani insanlara böyle söylendiği zaman ya bunlar yeraltı örgütü, gizli falan. Hayır, İslam Konferansı örgütünün, iki örgütünün temeli bu aynı zamanda. Yani bugüne kadar İslam İşbirliği Teşkilatı'na kadar gelen, sermayesini Suudilerin koyduğu, aslında temelde Vahabiliğin desteklenmesi için, kendi kafalarındaki katı şeriatçı anlayışın gündeme getirilebilmesi için oluşturulmuş bir örgüt. Hikaye burada mı bitiyor? Hayır, elbette burada bitmiyor. Çünkü bunun bir de Yeşil Kuşak'ta önder ülkesinin olması lazım. Etrafınıza bir bakın. Hani deminden beri konuşuyoruz ya. İran devrimi yeni yaşamış, İslam devrimini 70'lerin sonunda Hümeyni'nin dönüşüyle birlikte aslında Amerika için öngörülemez bir ülke. Afganistan zaten yapılamaz, düşünülemez. Çünkü Sovyet kontrolünden düştükten çıktıktan sonra Amerikalıların orada hükümranlık elde edebilmeleri ancak dinci yapıların yükselmesiyle, mesela Gülbettin Hikmetyar gibi tiplere $600 milyon para tokalanmasıyla mümkün. Ama ortada çok kullanışlı bir ülke var. Türkiye. Hele 12 Eylül darbesi de yapılmış, Yeşil Kuşak projesi için zemin hazırlanmışken, bunun geçmişten de çalışmaları başlamış, hatta belli bir miktar Türkiye'ye girmişken bunu yapabilmek çok kolay. Üstelik Türkiye'nin dört bir yanına Atatürk heykelleri dikerek insanları zorla Atatürkçü yapabileceğini düşünen gardırop Atatürkçüsü, Milli Birlik Komitesi'nin, o günkü adıyla Milli Güvenlik Konseyi'nin kudretli paşaları bu işe son derece teşne. Çünkü para koymaları gerekmiyor. Hatta para kazanmaları bile mümkün. Yapılacak şey çok basit. Siyasete, yani düz siyasete, askeri vesayetten tırnak içinde düz siyasete geçişte gözleri biraz kapamak. Bunun için kullanışlı insanlar bulmak son derece basit. Mesela bunlardan bir tanesi. Bugün Türkiye'de modernitenin babası gibi gösterilen, bugün yaşadığımız her türlü iyilikte payı vardır falan diye anlatılan insanlar. Turgut Özal çıkıyor ortaya. Bakın, her okuduğumda bu kitabın içinde beni en çok etkileyen bölümlerden bir tanesi bu. Çünkü burada Özal'ın nasıl bir rol üstlendiği, aslında kendisinin geçmişte başbakanlık müsteşarlığından gelen o tavrıyla, tarzıyla birlikte burada başbakanlık görevini üstlendiği andan itibaren çok daha tuhaf bir yere evriliyor. Ve rahmetli Uğur Mumcu bunu öyle bir yerden vurarak gösteriyor ki kafamıza, gözümüze, ağzımızın üzerine kürekle vurarak, artık bu kadarını da anla be diye vurarak öyle bir yerden gösteriyor ki herhalde bunu anlamayacak hiç kimse yok. Çünkü burada rabıtanın Türkiye'ye girebilmesi için finansal bir ayak oluşturulması gerekiyor. İyi de finansal ayak oluşturmak o kadar kolay değil. Çünkü rabıtanın öncelikleri arasında ülkelerde yerleşebilmek, tırnak içinde Müslümanlığın, ama anlattığı Müslümanlık bir Vahabilik adamların, katı bir şeriatçı anlayış, onun yerleşebilmesi için ülkede belli şeylerin olması lazım. Bunun için de sermayenin yerleşmesi gerekiyor önce. Kurum bulunuyor. Suudi Arabistan'ın kralının adından kaynaklanan Faysal Finans Kurumu. Rahmetli Uğur Mumcu'nun ölümüne kadar sürekli olarak uğraştığı bir kurum. Çünkü temellerine baktığınız zaman neyi, niye, ne zaman yaptıkları çok net anlaşılıyor. Belki ömrünüzde ilk kez duyacaksınız bu cümleyi ve diyeceksiniz ki Uğur Mumcu bunun için öldürüldü. Uğur Mumcu'yu bu yüzden öldürdüler. Çünkü bu bilginin paylaşılması son derece riskliydi. Bu ilişkiyi gösterebilmek. Nakşibendiler arasında Turgut Özal'ın daha sonra Süleymancılarla kuracağı diyalogda olduğu gibi ilişkisinin olduğunu bilmeyenler yok zaten. O dönemde bu dini kesimi, yani Yeşil Kuşak projesini bugünün Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlarının yaptığı gibi yanına çekebilmek, Amerika'nın da onayıyla Suudilere şirin görünebilmek için Turgut Özal ilginç bir karara imza atıyor. Bakın rahmetli Uğur Mumcu nasıl yazıyor. Şimdi bu Faysal Finans Kurumu oluşturulurken Türkiye'den de buradan da kurucuları var bunların. Kurucuların arasında 41 kişi bunlar. O 41 kişinin arasına giren insanlar var. Oluşumun Türkiye'deki önemli ismi Salih Özcan. Bu Rabıta'nın kurucularından 41 kişiden bir tanesi aynı zamanda. Ve Faysal Finans Kurumu'nun Türkiye'deki ilk kurucu ortağı oluyor bu adam. Çünkü sermayenin dediğim gibi yerleşmesi gerekiyor. Bu parayı birinin ödemesi lazım. Öteki kurucu ortak da başka bir tanıdık at, Uğur Mumcu'nun söylemiyle Ahmet Tevfik Paksu. Milli Selamet Partisi'nden milletvekilliği yapmış, hatta bir ara Demirel hükümetinde de Çalışma Bakanlığı yapmış bir insan. Şaşırtıcı değil yani, Türkiye'de sağ siyasetin bu kadar yapış yapış bu kuruluşlara, işte tarikatlara, cemiyetlere bu kadar yan yana durması boşa değil. İstanbul'da ticaret siciline kaydettiriyorlar Faysal Finans'ı. Darül Mal İslami Trust, Mısır'daki Faysal Islamic Bank, Sudan'daki Faysal Islamic Bank ve Bahreyn'deki Maraf Faysal Al İslami şirketin diğer ortakları görünüyor. Milli Selamet Partisi'nin Şanlıurfa Milletvekili Salih Özcan, MSP'li eski bakan Ahmet Tevfik Paksu pay senetleri veriliyor ve bunlar pay senetlerini 93 tane insana devrediyorlar. Yani o 93 kişi aslında Faysal Finans'ın bir anlamda bir yerden ortakları olmaya başlıyor. Şimdi burada 93 kişi o kadar acayip adamlar ki siyasette çok etkin insanlara dağıtılıyor bunlar. Tıkır tıkır. Son Demirel hükümetinin Adalet Partili Tarım Bakanı Cemal Külahlı. ANAP'ın ilk genel başkan yardımcılarından tesadüf Ankara Milletvekili Halil Çılgın. Demirel hükümetinde Sağlık Bakanlığı görevinde bulunan MHP'li Cengiz Gökçek. Ünlü armatör Nuri Cerrahoğlu, Cemal Cebeci, Sabri Ülker, Asım Ülker. Ne kadar ilginç değil mi? İsimleri tanıyorsunuz hepsini bu isimlerin. Sonradan bu isimler acayip yükseliyorlar. Büyük paralar kazanıyorlar. Türkiye'nin büyük para sahibi insanları oluyor. Fakat yine Uğur Mumcu'nun söylemiyle diyor ki durum çok açıktı. Suudi Krallığı Türkiye'de İslami Finans Kurumu açmak için önce Rabıtatal Alem al-İslami adlı şeriat örgütünün kurucu meclis üyesi Salih Özcan'ı bulmuş. Bu iş için de Salih Özcan'ı görevlendirmişti. O da Tevfik Paksu ile bu işi yapıyor. Şimdi sıkıntı şu. Tamam biz kuruluşu tamamladık da. Bu bir kararnameyle faizsiz finans çalışması yapacak kuruluşun devlet tarafından tanınması gerekiyor. Zurnanın zi dediği, hatta zi bemol dediği yer tam burası. Bakın Uğur Mumcu'nun dikkat çektiği ayrıntıya bakar mısınız? Araştırmacı gazetecilik böyle bir şey çünkü. Suudi finans kuruluşları ile ilgili kararname Türkiye'de imzalanıyor. 16 Aralık 1983 ve tesadüfe bakın ki buna imzayı atan kişi Turgut Özal, yani eski başbakanlık müsteşarı, yeni başbakan, hükümeti 14 Aralık 1983 günü kuruyor. Yani Uğur Mumcu'nun da söylemiyle hükümeti kurduktan sadece 2 gün sonra bu kararnameye imza atıyor. Şimdi herhangi biriniz içinizde bunu bir gompilo teorisi olarak açıklayabilir misiniz? Hükümetin oluşumundan, darbenin oluşumundan, darbenin ardından Türkiye'de tırnak içinde sivil siyasete geçişteki planlamaya kadar bakar mısınız? İş sadece bu kadar değil. Çok acayip. Burada insanlar bir yandan çalışmaya başlıyorlar. Hem de çalışmalar ne biçim çalışmalar? Yani Türkiye'de bütün çalışmalar hazırlanıyor. Bu şirket bir anda yeni zenginler yaratmak üzere gündeme geliyor. Ama elbette geçmiş bağlantıları da var şirketin bir yanda. Burada adını daha önce çok duyduğunuz bir dönem, 28 Şubat döneminde neredeyse her gün yeni bir kasedini gördüğünüz Cemalettin Kaplan var biliyorsunuz. Avrupa'da kendi devletini, İslam devletini kurduğunu söyleyen, aslında bu dönemin foncularından bir tanesi kendisi. Ben işte burada benimle birlikte olan federasyona inananlardan aidat topluyorum, onlarla kazanıyorum falan diyor ama hikaye. Burada kimler kimlerle birlikte denilebilecek tuhaf beraberlikler var. Çünkü deniyor ki burada kitap satışlarından, hani hatırlıyor musunuz, fon kullanma, bir takım ürünleri ortaya çıkartma, defalarca konuştuk. Avrupa'da Kaplancıların, ki çok tuhaf, bu kitabı mutlaka okumanızı öneririm size. Öyle pahalı bir kitap da değil, Umak yayınlarından. Gerçekten hani şu kalınlığına bakmayın, kitap gerçekten ucuz bir kitap. Cemalettin Kaplan insanlara acayip fetvalar vermeye başlıyor. Artık devlet sahibi adam, boru değil. Öyle yaşayacaksınız, böyle yaşayacaksınız. Tam da Taliban'ın bugün dayattığı gibi. Hani kadınlara bir takım hakları biz vereceğiz. Yeter ki doğru düzgün davransınlar gibi. Burada da var mesela kadının tekrardan şirket kurma hakkı tanımlanıyor. Böyle bir anayasa çıkartıyor ortaya. Ondan sonra insanlara diyor ki, ya diyor bu soyadını değiştirelim benim. Soyadını mı değiştirelim? Cemalettin Kaplan. Hocaoğlu yapıyor soyadını. Gerekçe ne? İnsan diyor, insan soyundan gelmektedir. Aslan, kaplan gibi öyle isimler almaya ne gerek var ya? Bunu şunun için anlattım size. Araya hoş bir anekdot sıkıştırıp bu adamları şirin göstermek falan değil. Hala aynı fikirdeyim. Taliban zihniyetiyle mücadele edilmez. Görüldüğü yerde ezilmelidir. Doğrudan yapılması gereken budur. Ama bu insanların bir yandan dünyaya pazarlama yapabilmek için bir şeyler satmaları gerekiyor. Kitap satışları başlıyor. Kitapları bütün Avrupa'ya kim pazarlıyor biliyor musunuz? Kadir Mısıroğlu. Allah Allah. Kimdi Kadir Mısıroğlu? Hatırlayan var mı içinizde? Dur YouTube'dan da açalım. Bunu özellikle anlatıyorum ki size. Hani kimin kiminle beraber yürüdüğünü bilin, anlayın. Kadir Mısıroğlu kitapları pazarlıyor. Bütün Avrupa'da. Türkiye içinde de kitapların pazarlaması. Fakat bir yandan 1971 muhtırası verilmiş. Ülkede sıkı yönetim var. İstanbul'da sıkı yönetim komutanı Faik Türün. Sert bir adam. Ziverbey Köşkü'nde insanları sürekli olarak işkenceden geçiren bir adam. Daha sonra tesadüfe bakın ki sağ cenahtan siyaset yapmaya da başlıyor. İlginç. Tuhaf değil mi? Çok şaşırtıcı. Normalde öyle olmaması lazım. Bu Kadir Mısırlıoğlu'nun sağda solda yaptığı konuşmalar bir süre sonra insanların dikkatini çekiyor. Çünkü adam açıkça şeriat propagandası yapıyor ve Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili ağza alınmayacak hakaretlerle dolu konuşmaları. Haliyle hani insanlara sürekli olarak işkencenin yapıldığı Ziverbey'in de sahibi olan, onun da sorumlusu olan Faik Türün'e gidiyor bu. Tesadüfe bakın ki Faik Türün araştırmayı, soruşturmayı bırakın, hakkında takibata bile gerek duymuyor. İlginç değil mi? İstanbul'da sıkı yönetim komutanısınız. Kudretin dibine vurmuşsunuz. Size böyle bir şey geliyor ve siz diyorsunuz ki yok ya gerek yok. Hiç gerek yok. Oysa mesela Kadir Mısıroğlu'nun o zaman söylediklerinde yine kitabın içinde Uğur Mumcu bazı alıntılar yapmış ve altını çizmiş. Demiş ki ya şuna soruşturma açmamış adam. Hani Ziverbey'de milleti sürekli olarak işkence altında tutan adam bunları görmemiş. İnkılap bitti. 100 numaramıza kadar değişti. 100 numaramız Batı'nın 100 numarası oldu. Cuma'mız pazar oldu. Değişmeyen hiçbir şeyimiz kalmadı. Artık tavizi onlar verecek. Sağ inkılapçılara değil, inkılap aleyhtarlarına açıktır. Daha ne demek lazım bilmiyorum ama. Yolunuz açık, gazanız mübarek olsun. Ve burada diyor ki, özellikle Latin alfabesinin kabulünü, dinsizliğin temeli burada başladı. Faik Türün araştırma yapmaya bile gerek duymuyor. Hakkında takibat yapılmıyor ya. Fesli delinin. Hani bugün anlatıyorum ya, ben bazen anlattığımda insanlar kızıyorlar. Tarihçidir o. Ya neresi tarihçi? Bu adam bildiğin doğrudan ajan. Bu projenin parçalarından bir tanesi. O demin anlattığım 1962'de rabıtanın oluşumundan bu sürece kadar devam eden. Onun parçalarından bir tanesi. Eskişehir Sıkı Yönetim Komutanlığı mesela. Eskişehir'le alakası olmamasına rağmen oradaki söylemlerini gerekçe göstererek soruşturma emri veriliyor ve Eskişehir'den aldığı mahkumiyet kararı nedeniyle mahkum oluyor. Ama İstanbul'da bunu yapmasına rağmen asla hiç kimse bununla ilgili bir rahatsızlık duymuyor. Rabıta kitabında Uğur Mumcu bu işi belgeleriyle anlatırken bir yandan da araştırmacı gazeteciliğin temelini yerine getirerek elbette gidip orada Kaplancı cemaatle de görüşüyor. Çünkü onların söyledikleri, onların anlattıkları bir yandan hem Cemalettin Kaplan'ın söylediği bu Avrupa'da kurulacak İslam devleti üzerinden aslında paydaşlarını da ortaya koyarak bu coğrafyanın tamamına egemen olmayı hedefliyor. Hem de bir yandan zaten dünyada bunun için konjonktür hazır durumda. Hem rabıtanın sağladığı para kaynakları, işte Gülbettin Hikmetyar'ın kullandığı, CIA'in de fonladığı 600 milyon dolar ortada mesela. Bütün bunlarla birlikte her şey ortaya döküldüğünde atılacak adım sayısı çok fazla değil aslında. Yapılacak ortada son derece net. Çünkü o bakışı, o Vahabi bakışı yerleştirip yerleştiremeyeceğinize sizi götürecek olan tek bir soru var. Buna toplumsal zemin bulabilir misiniz? zurnanın ikinci kez zi bemol dediği yerde orası. Çünkü toplum hazır. Toplum öyle bir hazır ki bir yandan kandıranlar var. Yani işte demin anlattığım gibi Kadir Mısıroğlu gibi elinde o kitaplarla gezip insanları kandıranlar var. Bir yandan siyasetçiler var. Hükümeti oluşturduktan sonra rahmetli Mumcu'nun söylemiyle hükümet programını yazmadan Faysal Finans kararnamesine imza atan Özal gibiler var. Diğer yandan Amerika'dan fonlandıktan sonra, hani bugün fon anlatıyorlar ya, Amerika'dan fonlandıktan sonra o günden bugüne 50 yıldır bu mücadeleyi devam ettirenler var. Bir yandan da korkan halk var. Her şeyden korkuyor onlar. Yani derdini anlatmaktan, yani kadının köle olmasına karşı çıkmaktan. Oysa unuttukları bir şey var. Bu topraklar tam da bunun tersini düşünen insanlar tarafından kurulmuş. Bugün bu yayını özellikle yapmak istedim. Çünkü ikinci yayında göstereceğim size. Beklediğimiz gibi Taliban güzellemeleri başladı. Ya onlar değişti, onlar öyle insanlar değil aslında. Bakın dünya ile birlikte onlar da değişiyor denilerek sokuşturulacak. Ama soru son derece açık. Bu ülkeyi tek başına yöneten insanın, dün sabah size söylediğim, 20 Temmuz günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cami çıkışında söylediği, Taliban'la farklılık ol, inanç olarak farklılığımız yok sözünün arkasında mısınız, değil misiniz? Çünkü eğer arkasındaysanız, Gülbettin Hikmetyar'dan başlayarak bütün dünyada oluşturulan ve rol olarak Orta Doğu'ya biçilen bu Yeşil Kuşak projesinin de neresinde olduğunuzu anlatmanız gerekecek. Çünkü ortada net bir başarısızlık var. Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'dan sonra ikinci kez biletinin kesildiği bir coğrafyayla tanışıyor. Yani bugün Kabil'den çekilmesi, o büyük başarısızlığı yaşıyor olması, istediği kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bağırsın çağırsın çok büyük bir hezimet olarak ortada duruyor. Ama bu hezimet aynı zamanda kendi yarattığı canavarı bu coğrafyada bırakıp kaçmakla da alakalı. Bizi ilgilendiren bölümü de bu. Biz bu canavarı besleyecek miyiz? Yoksa hep söylemeye çalıştığım gibi Taliban zihniyetiyle mücadele edilmez, görüldüğü yerde ezilmelidir diyerek karşısında mı duracağız? Burada bulunacağınız yer son derece açık, son derece net. Böyle olmak zorunda. Çünkü diğerlerini, diğer tarafı seçecek olursanız, rahmetli Mumcu'nun da anlattığı, bugün Yetkin'in de yazısında bahsettiği hikayede siz de tarafınızı belirlemiş olacaksınız. Burada gün ses çıkarma günü. Çünkü buna ses çıkartılmayacak olursa, bu görüşün bu coğrafyada yaklaşık yarım saattir anlatmaya çalıştığım gibi finansal kaynaklarıyla, fikri kaynaklarıyla, casusluk faaliyetiyle, hainler eliyle özellikle nasıl desteklendiğini görmüşken bundan sonra yaşanacaklar için de pay sahibi olacaksınız. Soru son derece açık. Bunlarla farkınız var mı, yok mu? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya her sabah. Doğrudur. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağımızı da ilk günden beri söylüyoruz. Çünkü hep şunu savunduk biz. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Biz bu ülkede iyi yaşamak istiyoruz. Birbirimizden vazgeçmeden. Bunun amacı da korkmadan ama küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilmekle alakalı bir şey. Çünkü bunu yaparsak biliyoruz ki bizi ayırmaya çalışan kim olursa olsun direnemeyecek karşımızda. Bu birlikteliği bozamayacak. O zaman tırsmayacağız kardeşim. O zaman yaşam hakkımıza sahip çıkacağız. Ve diyeceğiz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun, haftanın ortasına geldik ama bundan sonrasında da mesela yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım ben. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.